Ayrım 9. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Uğut, Esra Bangoğlu Uğut. Sayfa 124. Siz varlıklar olarak o kadar özgürsünüz ki, eğer isterseniz kendinizi zincirlemeyi bile seçebilirsiniz. Abraham Hicks. Rüyamda deve gördüm, hayırdır inşallah. 1. Rüyalar bilinçaltı kaynaklı mı, yoksa bizim kurgumuz, vizyonlamamız sonucu mu karşımıza çıkıyor? Rüyalarım hep çıkar diyen biri ermiş midir, yoksa vizyonlaması mı çok başarılıdır? 2. Gerek sahipli, gerekse sahipsiz hayvanların kötü şartlarda yaşamalarını ve eziyet görmelerini neye bağlıyorsunuz? Bizler kendi seçimlerimizi yaşıyoruz ama onlar da bu yaşantılarını seçmiş olabilirler mi? 3. Altıncı his tam olarak nedir? Bir şeyin olacağını önceden hissetmek mi, yoksa bir şeyin olacağını vizyonlayıp olduğunda da ben hissetmiştim demek mi? Yasemin Denesay, İzmir. Aykut, tek tek hepsini cevaplayalım. Esra, rüyalar bizim öğrettiğimiz bir konu değil ama kendi düşüncelerimi paylaşabilirim. Rüyalara iki türlü bakış açısı var ve bence ikisi de doğru. 1. Uyanıkken çözemediğimiz bir takım şeyleri beynin çeşitli imajlarla bir süreçten, süzgeçten geçirmesi ve bu şekilde kendini rahatlatması. 2. Gelecekle ilgili henüz olmamış olayları rüyasında gören kişiler olabiliyor. Benim teyzemin böyle bir tarafı vardı. Çıkacakları bir seyahatten önce rüyasında büyük bir kaza görüyor. Hatta arabada bulunanların nasıl yaralandıkları gibi detayları bile hatırlıyor. Her ne kadar istemese de kimse ona inanmadığı için yolculuğa çıkıyorlar ve aynı kazayı yapıyorlar. Yaralanmalar dahil bütün detaylar bir gece önce gördüğünün aynı. Ama her türlü rüya aynı tip rüya değil. Rüyaların farklı farklı derinlikleri var ve beyin uyanık halde çalıştığından çok daha yüksek bir kapasitede çalışıyor. Rüyalarım hep çıkar diyen biri ermiş midir, yoksa vizyonlaması çok başarılı mıdır diye sorduğun zaman sana teyzemin ermiş biri olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bazı kapasitelerini daha yüksek seviyede kullanan insanlar ermiş falan değildirler. Şöyle düşünelim. Müzik kulağı çok iyi olan biri, duyduğu notanın ne olduğunu bilmeyen birine göre ermiş değildir. Sadece bazı yönlerini çok daha geliştirmiş demektir. Hepimizde zaten var olan güçleri bazıları daha çok geliştirdi diye bu asla onları ermiş falan yapmaz. Aykut, rüyalardan yola çıktık ama bakın bu kısım da çok önemli. Hiç kimse diğerinden daha özel değil. Özellikle de spiritüel konularda. Sanırım bunun en güzel örneklerinden biri benim. Ben spiritüel olmaktan, ermekten, ulvilikten son derece uzak biriyim. Bunu en güzel Esra bilir ve deneyimler. Hatta ev içinde Esra'nın bana hep söylediği bir laf vardır. Kalassın Aykut der. İkinci kitabımdaki Necati karakteri benden çıkmıştır, unutmayın. Bu kalaslığıma rağmen odaklandığım zaman olası geleceklerden birini görebiliyorum. Bunu lütfen medyumlukla falan karıştırmayın. En güzeli size basit bir örnek vereyim de söylemek istediği şey abuk subuk yerlere gitmesin. Yıllar önce tanıdığımız biri vardı. Arada hoş beş sohbetimiz olurdu, hepsi o. Bir gün kendisiyle yine sohbet ettikten sonra ki son derece havadan sudan bir sohbetti, yani bir tartışma falan olmadı, Esra'ya döndüm ve yavaşça fısıldadım. Bu kız çok tehlikeli, dikkat et, ileride başını çok ağrıtacak. Ortada savımı ispatlayabileceğim hiçbir olay, hiçbir yaşanmışlık yoktu. Sadece bir histi benimki. Elbette bana inanılmadı. Hatta bana dediler ki, ''Aa olur mu öyle şey, çok tatlı biridir o. Çalıştığı yerde bile çok seviliyor. Şirketin yıldızı durumunda.'' O şirkette de kendisine 2 yıl veriyorum. Bekleyin görün, oradan da çok kötü bir şekilde ayrılacak dedim. 2 yıl içinde hepsi gerçekleşti. Hem Esra'nın bayağı başını ağrıttı, hem de çalıştığı yerden kötü bir şekilde ayrıldı. Biz sonradan bunu aramızda çok konuştuk. Acaba bunu odaklandığım için ben mi yarattım, yoksa olması muhtemel binlerce farklı gelecekten bir tanesini mi hissettim? Ben yaratmış olamam diyeceğim çünkü kızın yarattığı sorunların hiçbir zaman parçası olmadım ve zaten o şirketle alakam bile yoktu. Yani yaratımlarımızla başkalarını yönlendiremeyiz. Buna bir iki soruda detaylı değineceğiz. Şimdi konumuza dönelim. Bunun gibi birçok olay yaşadım hayatımda ama bu hala beni ermiş, aşmış, yüce falan yapmaz. Hatta eminim okuyucularımızın arasında bile enerjisi benden çok daha yumuşak, çok daha sevecen, çok daha sıcak, bana çok şey öğretebilecek insanlar vardır. Esra, rüyalara dönmeden önce Aykut'un bahsettiği şeyin altını çizmek istiyorum. Farklı boyutlara ve güçlere açıldığı zaman kişi bu sefer spiritüel ego dediğimiz bir şey devreye giriyor. Spiritüel egoyu algılamak normal egoyu algılamaktan daha zor çünkü kendini çok daha güzel saklayabiliyor. Ben ulviyim, ben daha farkındayım, ben şu spiritüel gruba aitim, ben şu kadar yıldır çalışıyorum, şu kadar şey açtım gibi cümlelerin hepsi aslında spiritüel ego. Hadi şimdi rüya konusuna geri dönelim. Aykut, birinci kitapta yazdığım bir cümlemden dolayı herkes ben rüyalarla ilgili koca bir kitap yazacağım zannetti. Öyle bir şey yok. Size rüyalarla ilgili bütün söyleyebileceklerimi burada bir iki paragrafta hemen söyleyebilirim. Uzun yıllar rüyalarla ilgili birçok farklı şey okudum. Benim de çocukluğum annemin rüya tabiri kitaplarını incelemekle geçti. Sandalye ev alacaksın demektir. Deve gördüysen kısmet geliyor demektir. Yahu 8 yaşındayım. Deve de gördüm sandalyede. Hatta deve sandalyenin üzerinde oturuyordu. İyi de benim o yaşta ev almakla veya kısmet bulmakla ne işim olur? Bir türlü tatmin edici bir açıklama bulamadım. 2001'deki bir rüyamı 6 ay boyunca farklı şekillerde görmeye başlayana kadar. Rüyamda üniversite son sınıfa dönüyorum. Bitirme tezimin olduğu gün evden çıkıyorum. Okula gidip tezimi vereceğim ve mezun olacağım. Her gece rüyamda bir aksilik çıkıyor ve ben okula bir türlü varamıyorum. Bir gün otobüse biniyorum. Otobüs kaza yapıyor. Başka bir gece trenle gideyim diyorum. Trenin üstüne uçak düşüyor. Bir gece uçağa bineyim diyorum. Bir de şaka gibi bindiğim uçakmış o trenin üstüne düşen. Bu 6 aylık süreyi hiç unutmadım. Aradığım cevap Esra'nın bana okumam için verdiği bir kitapta geldi. David Joshua Stone adlı bir yazar benim rüyalarla ilgili bütün araştırmalarıma son noktayı koymuştu. Rüyalar duygusal dünyanızın çıktılarıdır. Gün sonu raporlarıdır. Rüyanızı almak için ne gördüğünüze değil, ne hissettiğinize bakın. Çünkü bu rapor beyniniz tarafından sizin anlayabileceğiniz bir video şeklinde veriliyor. O kadar doğru ki, benim gördüğüm rüyalarda o zaman tek bir ortak nokta vardı. Okula yetişemediğim için son sınavımı kaçırıyordum ve bende doğal olarak başarısızlık duygusu yaratıyordu. Bilin bakalım o yıllarda benim hayatımla ilgili hissettiğim en yoğun duygu neydi? Başarısızlık. Amerika'ya yerleşeli baya bir zaman olmuş, ben hala hayallerimin yanına bile yaklaşamamıştım. Kendimi son derece başarısız hissediyordum. Ama egom bunu o kadar güzel örtüyordu ki benim için, içime dönüp bakmamın önemini de o zamanlar bilmediğimden duygusal dünyamı, inanç sistemlerimi hiç değiştirmeden hayatıma devam ettim. Ve başarısızlığı dibe vurmayı yarattım. Şimdi ise rüyalarıma çok farklı yaklaşıyorum. Ne gördüğüme değil, ne hissettiğime bakıyorum ve çok güzel bir rehberlik olabiliyor. Esra, gelelim Yasemin'in ikinci sorusuna. Gerek sahipli, gerekse sahipsiz hayvanların kötü şartlarda yaşamalarını, eziyet görmelerini neye bağlıyorsunuz? Bizler kendi seçimlerimizi yaşıyoruz ama onlar da bu yaşantılarını seçmiş olabilirler mi? Öncelikle şöyle bir şey sorayım Yasemin'e. Senin de seçim hakkın var. Neden sürekli dört dörtlük eğlendiğin, para içinde yüzdüğün, yatlar katlarla dolu bir hayatı seçmiyorsun? Sen bu sorunun cevabını düşünürken ben devam edeyim. Çok iyi anlamamız gereken iki şey var. 1. Yaşam denen boyutu gereğinden fazla ciddiye almamak gerekiyor. Yaşamı sanki bir defa yaşayacağımız, sonra her şeyin bittiği, büyük bir karanlığın bizi beklediği bir şey olarak görmeyin. Tek bir hayat yaşamıyoruz ki. Hocamız olan Abraham'ın çok güzel bir cümlesi var. Çekim yasasını anlamak için bu cümlenin anlaşılması şart. Siz varlıklar olarak o kadar özgürsünüz ki kendinizi zincirlemeyi bile seçebilirsiniz. Dikkat edin, insanlar demiyor, varlıklar diyor. Bu cümleyi lütfen tekrar tekrar anlayana kadar okuyun. Çünkü eğer bu cümleyi anlamıyorsanız, çekim yasasını anlamıyorsunuz demektir. 2. kurban rolü oynamak. Sorduğunuz tarz şeyler neden oluyor kısmını cevaplayabilmek için daha ezoterik bir kitap yazmamız gerekir. Bunun içinde geçmiş yaşamlar var, farklı boyutlar var vesaire. Biz bu kitapta daha çok kişisel gelişim üzerinde duruyoruz. Bunlar oluyor çünkü şu yüzden diye verebileceğim basit bir cevap yok. Ama kurbanlık rolü oynamayı ve başkası bunu oynarken neler yapabiliriz açıklayabilirim. Soruyu soruş şeklinde bir kurbanlık var. Şöyle bir soru çok daha iyi olabilirdi. Hayvanların başına bunlar geldi, benim başıma bu geldi. Şimdi bunu değiştirmek için ben ne yapabilirim? Şu an soru birdenbire sorun odaklı olmaktan çıktı ve çözüm odaklı bir hale geldi. Sorduğunuz soru sizi var olan algınızın içinde mi tutuyor, yoksa sizi yepyeni bir algıya, var olanın dışına mı götürüyor? Bu bahsettiğimiz sorunlar aslında çok uzun zamandır vardı ama biz farkında bile değildik. Çözüm odaklı sorular soran insanlar sayesinde birçok şey gelişti, daha güzelleşti. Tecavüz eskiden son derece normal kabul edilen bir şeydi ve kimsenin haberi bile olmazdı. Bir insana eziyet etmek, öldürmek, bırakın kötü olmayı, kahramanlık olarak kabul edilirdi. Hayvanlara topluca eziyet etmek normal kabul edilir, hatta adına tören denilir. Bizim algımıza göre hoşumuza gitmeyen şeyler yaşanıyor. Daha sonra bunlardan bir takım zıtlıklar doğuyor. İnsanlar diyor ki, ay bu çok kötü, ay bu olmasın, ay bu canımı yaktı, ay bu hoşuma gitmedi. Ve bütün bu yaşanmışlıklar sayesinde bireyler ve hayvanlar daha iyi şartlar olması için evrene arzular gönderiyorlar. Bu yaşanılan zıtlıklar sayesinde dünya ve hatta evren genişliyor, daha iyiye doğru gidiyor. Ki bugün kadın hakları diye bir şey söz konusu. Bugün bir kadına tecavüz etmek normal bir şey değil artık. Siz o an fark etseniz de etmeseniz de yaşadığınız her türlü zıtlık, istenmeyen olay sizin aslında istediğiniz hayali vizyonu evrene sinyal olarak gönderiyor. Bizim Amerika'daki evden fare çıktı yıllar önce. Fareyi öldürmek gibi bir niyetim asla yok ama nasıl ona zarar vermeden evden çıkartacağımı da bilemiyorum. Sonunda bazı yerleri aradım bana yardım etmeleri için. Telefondaki görevliye nasıl çözeceksek çözelim ama fareyi öldürmeden halledelim dedim. Bana verdiği cevabı ağzım açık dinliyordum. Kanunen zaten fareyi öldürecek tarzda bir tuzak kullanmanız yasakmış. Ona zarar vermeden yakalayıp sonra bir araziye veya ormana bırakabileceğiniz yöntemler geliştirilmiş. İşte bu tarz kanunlar, çözümler, farkındalıklar, senin gibi hayvansever insanların sordukları çözüm odaklı sorular sayesinde oluşuyor. Sadece lanet olsun bu ülkeden adam olmaz şu vahşete bakın diye ortalıkta dolaşarak değil. Aykut, Yasemin'in sorusundan yola çıkarak bir kelime üzerinde durmak istiyorum. O da mağdur kelimesi. Bunu sadece insan veya hayvan olarak düşünmeyin. Genel anlamda mağduriyetten bahsediyorum. Türkiye bu konuda bence en bahtsız ülkelerin başında geliyor. Çünkü mağdur kelimesi Türkiye'de meziyet olmuş. Bu bizim başımızın boktan bir türlü kurtulmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Çok ilginçtir. Lütfen tarihimize bakın. 1920'lerde yok böyle bir şey. Mağdur bir ülke Kurtuluş Savaşı'ndan çıkamazdı. Mümkün değil. O zaman mağdur değil, kahramandık. Bulunduğumuz durum her ne olursa olsun. Sonra 40'larda, 50'lerde falan bu mağdurluk hikayeleri başlamış. Tarihsel gerçekliği nedir bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın çok güzel bir esprisi var. Millet sokaklara dökülüyor, açız, mağduruz, paramız yok, işimiz yok diye. Sokağa dökülen bir grup gördünüz mü, keyfimiz nasıl yerinde, harika, her şeyimiz yolunda gidiyor diyen. Çünkü ayıp karşılanıyor bir insanın her şeyinin olması ve keyfinin yerinde olması. O kadar doğru bir gözlem ki, mağdur rolü oynayan insanlar sadece sizin enerjinizi sömürecekler. Bunun başka gideceği hiçbir yer olamaz. Siz de yapmak istediğiniz bir eylemi, burada Yasemin'in sorusundaki hayvanlara yardım etmekten bahsediyorum. Ama onlar mahvoldu, bitti, ah ah, vah vah gibi bir enerjiyle yapıyorsanız, kötü bir haberim var size. Olayın daha da çok artmasına katkıda bulunuyorsunuz, çünkü odağınız mağduriyette. Bu hiç kimseye ve hiçbir şeye yardım etmeyin demek değil. Biz de İsrail'e, kedilere, köpeklere yardım ediyoruz. Hatta tanımadığımız, hayatımızda hiç görmediğimiz, görmeyeceğimiz hayvanlara sponsorluk yapıyoruz. Bir tanesi İzmir'de, bir tanesi İstanbul'da uzak bir yerlerde. Ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani görmeyeceğiz bile o hayvanları. Ama bizim için güzel olan şey odağımızın onların daha iyiye gidiyor olmasında. Aklımızdaki düşünce hep şurada. Ya ne güzel, ne mutlu bize. Bizde var, onlara da verdik. O hayvancağıza da şimdi güzel bir ev bulunacak. Öbürünün ameliyatı yaptırıldı. Bu kadar güzel duygular ki bunlar. Bir veteriner arkadaşım aradı. Feci durumda bir köpek varmış ve ameliyat olması gerekiyormuş. Olur, elimden geleni yaparım dedim. Ay çok sağ ol, garibin durumu çok kötü. Bak sana fotoğrafını yollayayım. Dur yahu, deli misin? Neye bakayım şimdi ben o fotoğrafa? Şu saniye benim odağım o hayvanın sağlıklı olmaya doğru gittiği yolunda. Niye kaydırıyorsun ajitasyon bir fotoğrafla beni? Ben yardım ettim mi ettim. Harika hissediyor muyum? Hissediyorum. Köpeğe faydası oldu mu? Oldu. Enerji yükseldi mi? Yükseldi. O zaman bitti. Hikayenin sonu. Çok uzatmanın alemi yok. İnternette dolaşan son derece hüzünlü, mağdur, kan içinde hayvan resimleri yükleyenler, belki o konuyla ilgili olay için destek alıyorsunuz, eyvallah. Ama uzun vadede bu olayların devam etmesine katkınız sonsuz, çok teşekkürler. Gelelim Yasemin'in üçüncü sorusuna. Altıncı his tam olarak nedir? Bir şeyin olacağını önceden hissetmek mi, yoksa bir şeyin olacağını vizyonlayıp olduğunda da ben hissetmiştim demek mi? Esra. Altıncı hissi yogik tanımıyla vermek istiyorum. Altıncı his aynen şu, çok önemli bir kapasite. Üçüncü göz dediğimiz iki kaş arasındaki noktanın hemen arkasındaki duran hipofiz ve onun beynin ortasında bağlı olan epifiz beziyle ilgili. Burası tetiklenip tam bir kullanım kapasitesine geçtiği zaman çoğu insana mucizevi diye görünen duru görüş, ileriyi görme, geçmişi görme gibi bir takım kapasitelere sahip olmak mümkün. Sezgi aynen şu demektir. Herhangi bir şeyi 9 saniyede hesaplama kapasitesi. Herhangi bir şeyi 9 saniye içinde hesaplayabildiğimiz zaman bu sefer geçmişe kapılmadan rahatça karar verebiliyoruz. Geçmişte ben şunu yapmıştım ve sonucu şöyle olmuştu, işte ben yine bunu yaparsam sonucu yine böyle olacak dediğimiz zaman geçmiş bir şartlanmadan hareket ediyoruz. Bunun yerine anda kalıp 9 saniyede hesapladığımız zaman reaktif veya tepkisel bir davranış biçimi sergileyeceğimize daha yaratıcı bir şekilde o olayla dans edebiliyoruz. Sezgi herkes için çok önemli bir kapasite ve çok yüksek bir kapasite. Aykut, şimdi ben 2 kere 2'yi 9 saniyede hesaplarsam bu iyi bir şey mi? Esra, yani gerçekten Necati'sin Aykut'cum, ne diyeyim? Gelecek kavramını şöyle düşünün. Bir trene bindiniz. Tren düz bir hat üzerinde hareket ettiği için gideceğiniz yer, son durak zaten belli. Hayatınız da aynen böyle işliyor. Şu an yaydığınız bir enerji, inanç sistemi, siparişi var. Bu düz bir hat üzerinde sizi bir yere götürecek. Gideceğiniz yer belli. Aynı tren gibi. Ama aynı tren örneğinde olduğu gibi istediğiniz zaman inip başka yöne giden bir trene binebilirsiniz. Yani istediğiniz zaman başka bir inanç sistemine, farkındalığa geçip geleceği farklı yaratabilirsiniz. Eğer fikrinizi değiştirmezseniz tek tek hangi istasyonlarda duracağınız, ne kadar sonra son durağa varacağınız, yani her türlü detay belli. Sezgisi güçlü olan üçüncü gözü açık biri sadece sizin o an hangi yöne gitmekte olduğunuzu söyleyebilir. Ya da sezgileriniz güçlüyse siz hangi yöne gidiyor olduğunuzu görebilirsiniz. Bu sadece anlık bakılabilecek bir veri. 10 dakika sonra bile farklı bir yöne gitme kararı alabilirsiniz. Sezgilerimizin gerçeğe dönüştüğü noktalar hiçbir değişiklik yapmadan aynı hatta gittiğimiz seçeneklerde başımıza geliyor. Geleceği bir tek bir bütün olarak görmeyin. Mesela bir ekmek gibi. Onun yerine ekmeğin dilimlenmiş halleri olarak düşünün. İlerlerken hangi dilimi seçeceğiniz tamamen size kalmış. Bir tek gelecek yok. Neye inanmayı seçip neye inanmayı seçmediğinizin doğrultusunda bir sürü alternatif var. Aykut, altıncı his nedir? Önceden hissetmek mi? Yoksa vizyonlayıp olduğunda ben hissetmiştim demek mi? Yasemin'in sorusuna bir soru sormak istiyorum. Aradaki fark ne? Her neyse hissettiğiniz, iki şekilde de sizin işinize yarayabilecek bir bilgi halini alabilir. Esra ve ben birçok konuda rahat yaşamayı seçen insanlarız. Bunun en güzel örneği ise hırsızlık. İkimizin de aman mallarımız gider, aman çalınır vesaire gibi kaygısı olmadığı için bu konuda alınmış herhangi bir önlemimiz de yoktu. Geçen yaza kadar. Biz yurt dışındayken bir haber geldi. Gece vakti 2-3 genç bizim apartmanın etrafında dolaşırken görülmüş. Sokakta güvenlik kameraları var. Sanırım bizim apartmanın kapısını biraz zorlamışlar. Sonra da izlendiklerini fark edip kaçmışlar. Bu haber bize geldiğinde anlamsız bir şekilde içime bir korku düştü. Bak yahu, şimdi evde boş, acaba bir şey olur mu diye düşünmeye başladım. Daha önce kameralar takılmadan önce apartmana hırsız girmişti ama ona rağmen hiçbir şey hissetmemiştim. Bu sefer hissettim. Bu benim egomdu. Korktum. Korkularımdan dolayı vizyonlamaya, yaratmaya başladım. Bu benim altıncı hissimdi. Olabilecek bir olayı önceden gördüm. Bu sefer hissettim. 1. Bu benim egomdu. Korktum. Korkularımdan dolayı vizyonlamaya, yaratmaya başladım. 2. Bu benim altıncı hissimdi. Olabilecek bir olayı önceden gördüm. Ne fark eder? İki şekilde de olay zaten oraya gidiyor yahu. Ben sonuç odaklı bir insanım. Bana göre sonuç yoksa yaşanan olayın bir anlamı da yoktur. Bu olayda istediğim sonuç ne? Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak. İster ben yaratıyor olayım, ister gelen tehlikeyi hissetmeye başlamış olayım. Benim istediğim sonuç huzur içinde yaşamak. Hemen çözüm odaklı bir şekilde olayı düşünmeye başladım. Önemli olan olduğunuz yerle hizalanabilmeniz. Ben oturup, ben Aykut Oğut'um, benim evremden torpilim var şeker, bana bir bok olmaz demedim. Olduğum yeri inkar etmedim. Zaten olduğunuz yeri kabul ettiğiniz an evren hemen göz kırpmaya başlıyor. Tam o an, aylar önce bir arkadaşımla aramda geçen bir sohbeti hatırladım. Kendisi iş yeri olarak bir villa almış ve çok gelişmiş bir alarm sistemi taktırmıştı. Tesadüf bu ya, bak sen, tam alarm takılırken biz kendisini ziyaret etmiş ve alarm sistemi üzerine konuşmaya başlamıştık. Ertesi gün eve, ofise en gelişmiş alarm sistemini taktırdık. Penceresinden bacasına kadar her yeri kaplattık. İçeride biri nefes alsa bana raporu geliyor ve polis uyarılıyor. Hatta geçen kitapta bahsettiğim abla, hatırlarsınız, çok güzel testini de yaptı sistemin. Toz alırken alarm sensörlerinden birini düşürmüş, 10 dakika sonra kapıda polislerle nasıl cebelleştiğini Merve hala kahkahalarla anlatır. Oh, içimi bir huzur kapladı. Şu an hepinizin aklına şöyle bir sorunun geldiğinden eminim. Bu şimdi negatife odaklanmak değil mi? Sen böyle yaparak aksine hırsızlığı davet etmiyor musun? Hayır, etmiyorum. Eğer ben her gün hala acaba bir şey olacak mı? Ay acaba tuvalet deliğine de mi alarm taktırsaydık diye yaşıyorsam, evet haklısınız, hırsızlığı davet ediyorum. Ama ben o günden beri bu konuyu bir daha düşünmedim bile. Yarattım. Ve veya olabilecek muhtemel gelecek değiştirildi. Sezgi ve ego ile kendimde şöyle bir şey deneyimledim. Bir olaya aşırı reaksiyon gösterdiğim zaman biliyorum ki bu ego. Sadece hissedip gözlemci olabiliyorsam bu da sezgi. Esra, sezgide kesinlikle şöyle bir şey var. Bir duygunun biz onu 40 saat düşünmeden, hesaplamadan, irdelemeden anında gelmesi. Konuyla ilgili duygusal çalkantınız yoksa hissettiklerinizin sezgi olma ihtimali çok yüksek. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? İsterseniz not alalım. 9. ayrımın sonu, sayfa 139.